Günler geçti, bir gün Kain toprağın ürününden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab, Habil'i ve sunusunu kabul etti, Kain'i ve sunusunu reddetti. Kain çok öfkelendi ve suratını astı. Rab Kain'e, "Niçin öfkelendin?" diye sordu. "Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuda yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın." Kain kardeşi Habil'e, "Haydi tarlaya gidelim," dedi. Tarlada birlikteyken Kain kardeşine saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e, "Kardeşin Habil nerede?" diye sordu. Kain, "Bilmiyorum. Kardeşimin bekçisi miyim ben?" diye karşılık verdi. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz, Yaratılış kitabının 4. bölümün ilk 9 ayetinde. Biliyorsunuz bu ayetlerin yorumunu bir önceki programımızda yapmıştım. Ama bir noktaya tekrar değinmek istiyorum. Rab, "Niçin öfkelendin?" diye Kain'e sesleniyor. "Niçin suratını astın? Doğru olanı eğer yapsan seni kabul etmez miydim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor." Kain öfkelenmişti. Rab ona hayır demişti. "Gittiğin yol, izlediğin sistem yanlıştır," demişti. Bu Kain'in gururuna dokunmuştu. "Bak, ben büyük emekler vererek sana sunu getiriyorum ama sen benim sunumu kabul etmiyorsun," diye öfkelendi. Tabii bu öfkenin içerisinde kıskançlık da vardı. İşte kıskançlık insanı mahveden bir olaydır. Aslında günah insanı pusuya düşürüp mahvetmek ister. Kain'in öfkelendiği yüzünden belliydi. Kızgınlık acımasızdır diyor Tanrı'nın sözü. Öfkeye düşmek sele kapılmak gibidir. İşte Rab, Kain'in ne gibi bir kızgınlığa kapıldığını bildiği için onu bekleyen sonuçtan kurtarmak istiyor onu ve ona doğru olanı yaparsın diye onu doğru olanı yapmaya teşvik ediyor. Kain'in kızgınlığı sonunda onu kardeş katili yaptı. Ama bu kızgınlığın altında nelerin yattığını inceleyecek olursak orada kıskançlık ve gurur da görüyoruz. Rab Tanrı onun uçuruma doğru gitmekte olduğunu görüp önce ne yapması gerektiğini bildiriyor. Doğru olanı yap diyor. Değerli dostum, günah bugün de aynı sonucu ortaya çıkarıyor. Aynı sonucu yaratıyor. Yani günah kapıda pusuda yatmış insanları bekliyor. Niçin? Mahvetmek, yok etmek için. Kain Rab'be karşı böyle küstahça cevap verince Rab ona, "Ne yaptın?" dedi. "Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor." Yaratılış 4. bölüm 10. ayette. İbranilere mektubunda Mesih İsa'ya iman etmiş kişilere hitaben şöyle yazar: "Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam ifade eden serpmelik kanına yaklaştınız." İbraniler 12. bölüm 24. ayet. Evet, Habil'in kanı bir adamın öldürüldüğünü haykırır. Hem de suçsuz bir adamın kanı. Ama Habil kusursuz değildi. Habil, Rab'be olan imanından dolayı öldürüldü. Mesih İsa'nın kanı ise değerli dostum, dünyanın günahını temizlemek için döküldü. İsa Mesih günahsızdı ve günahlılar için öldürüldü. İsa Mesih kusursuzdu, kutsaldı ve ölüm yargısı altında yaşamakta olan bizleri özgür etmek için öldürüldü. Habil, doğruluk uğruna ölecek olanların ilkiydi. Kadının soyu ile iblisin soyu arasındaki savaş tüm kızgınlığı ile başlamıştı. Rab Kain'e şöyle dedi: "Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak olarak dolaşacaksın." Yaratılış 4, 11 ve 12. ayetler. Daha önce Adem'in günahı yüzünden tüm evren lanetlenmişti. Şimdi ise Kain'in adam öldürme, kardeşini öldürme günahı yüzünden toprak özel olarak lanet altına giriyor. Dünyamızın bazı yörelerinde toprak en bol ürünleri verirken, dünya nüfusunun 1/3'ü tam açlık içerisinde kıvranıyor, 2/3 ise yarı açlık içindedir. Dünyanın bir kıtasında köpek ve kediler en güzel et parçaları ile beslenirken, daha doğrusu krallar gibi bu köpek ve kediler yaşarken, başka bir kıtasında ayda bir kez bile et yüzü görmeyen aileler yaşamaktadır. Dünyanın bazı kentlerinde yemek artıkları çöp bidonlarından taşarken, başka kentlerde insanlar çöp bidonlarında artıklar arasında yiyecek bir şey arıyorlar. İnsan bu haksızlıkların hesabını bir gün verecektir ve sanınca vermeye başlamıştır bile. Herhalde Habil'in kanı bol ürün aldığı yerlerin ortasından seslenmektedir. Kain, cezam kaldıramayacağım kadar ağır diye karşılık verdi diyor Yaratılış 4:13'te. Onun cezası kaldırılamayacak kadar ağır olmasına rağmen Rab'den bağış dilemiyor. Evet, suçunu görüyor. Cezasının ne kadar ağır olduğunu, yaptığı hatanın ne kadar ağır olduğunu görüyor ama özür dilemiyor. Af dilemiyor. Hala Rab ile pazarlığa girmeye çalışıyor. Acaba Kain neden günahından tövbe etmiyor? Neden kendisini Rabbin merhametine, Rabbin kayrasına, lütfuna teslim etmiyor? Edemiyor daha doğrusu. Cezası kaldırılamayacak kadar ağır olduğu için Kain Rab'be dönseydi, Rab ona bir kurtarıcı verecekti. Bugün beni bu topraklardan kovdun diyor. Artık huzurundan uzak kalacağım, yeryüzünde aylak dolaşacağım, beni kim bulsa öldürecek. Yaratılış 4 ayet 14. Kain, Tanrı'dan ayrılacağını artık anladı. İşte olup biten tam buydu. Ama göreceğimiz gibi Tanrı yine de onu koruyacaktır. Tuhaf bir şey. Tanrı öldüren birisini, katili koruyor. Bunun üzerine Rab, kim seni öldürürse ondan 7 kez öç alınacaktır dedi. Kimse Kain'i bulup öldürmesin diye onun üzerine bir nişan koydu. Yaratılış 4 ayet 15. Şimdi onun üzerine ne gibi bir nişan koyduğunu bilmiyorum. Aslında bilmek de istemiyorum. Bu gibi yararsız ayrıntılar üzerinde kafa yormak bence gereksizdir. Ne yazık ki birçok kutsal yazı uzmanı bu ince ayrıntılar üzerinde kafa yoruyorlar, yorumlar yapıyorlar. Eğer önemli olsaydı, yani hangi nişanı Rab onun üzerine koyduğu önemli olsaydı, Rab bunu kendi sözünde açıklardı. Önemli olan Rabbin Kain'i korumasıydı. İşte ben buna şaşırıyorum. Bu genç önce Rabbi hoşnut etmeyecek şekilde sunu getiriyor. Günahı buydu. Kardeşini öldürmekle de onun bu günahlı tabiatını açıkladı. Kain, Rabbin huzurundan ayrıldı. Aden bahçesinin doğusunda Nod topraklarına yerleşti diyor Yaratılış 4 ayet 16'da. Bundan sonra Kain, Rab'den ayrı durumda kendi kafasına göre Nod topraklarında yaşayacak, yetiştireceği soy da kendisi gibi çaresiz ve tanrısız durumda yaşayacaktır. Şimdi Nod sözcüğünün anlamı aylak demektir. Başıboş demektir. Günümüzde de Nod topraklarında aylakça yaşayan birçok insan vardır. Yüreklerinde Tanrı yoktur deyip her şeyin bir rastlantı sonucu ortaya çıktığını, hayatın bu dünyada başlayıp yine bu dünyada bittiğine inananların sayısı az değildir. Ama kiliseye giden sayısız insan var ki, özellikle Batı dünyasında, bunlar da Nod topraklarında tanrısız bir ortamda yaşamakta. Coğrafi açıdan Nod topraklarının nerede olduğunu bilmiyorum. Sanımca bilen de yok. Aden bahçesinin doğusunda bir yerdeymiş. Aden bahçesinin doğusu bir deyim haline gelmiş. Sevgiden yoksun, kabul edilmeyen, istenilmeyen kişilerin Aden bahçesinin doğusunda oldukları mecazi anlamda söyleniyor. Kain kendi isteğiyle oraya gitti. Birçok insan bugün de Nod diyarına kendi istekleriyle gitmekte. Ne yazık ki Tanrı'nın zengin bereketlerinden, bol bol bereketlerinden kendilerini böylece mahrum ediyor bu insanlar. Siz de bu insanların arasında mısınız değerli dostum? Nod topraklarından, Tanrı'dan uzak, onun sevgisinden, onun merhametinden, onun kayrasından mahrum bir şekilde mi yaşıyorsunuz? Bu durumun sürmesine, devam etmesine hiçbir gerek yoktur. Şimdi bu anda günahlarını açıkça Tanrı'ya ikrar edip İsa Mesih'te bağış ve kurtuluş bulabilirsin. Onun sunduğu sunu sayesinde sevgili olan da İsa Mesih'te kabul edilebilirsiniz ki Tanrı da zaten bu müjdeyi veriyor. Birisi Tanrı'ya yaklaşırsa Mesih aracılığıyla Tanrı onu kabul ediyor ve günahlarını bağışlıyor. Böylece o insanın üzerine Tanrı'nın ruhsal bereketleri dökülüyor. En büyük bereket ise kişinin günahlarının bağışlanması ve sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Yaratılış 4:17'de şöyle diyor. Kain karısıyla yattı, karısı hamile kaldı ve Hanok'u doğurdu. Kain o sırada bir kent kurmaktaydı. Kente oğlu Hanok'un adını verdi. Burada birdenbire Kain'in karısı olduğunu görüyoruz. Kain karısıyla yattı. Birçok insan soruyor, Kain'in karısı nereden ortaya çıktı ve kimdi? Büyük bir olasılıkla Kain kız kardeşiyle ya da bir akrabasıyla evlendi. Biliyorsunuz o dönemlerde yasa daha verilmemişti. Yaratılış 4. bölüm 3. ayette günler geçti denilmektedir. Bu da dünya nüfusunda dikkat çeken bir artış olduğunu göstermektedir. Yaratılış 5. bölümde de Adem'in oğulları ve kızları olduğunu görüyoruz. Burada sözü edilen Hanok, İbranilere mektubunda adı geçen Hanok değildir. Yani aynı Hanok değildir. Öbür Hanok daha sonra doğacaktır. Kentlere, mahallelere ve sokaklara isim vermek insanın tarih boyu değişmeyen bir alışkısı olmuştur. Kain kurduğu kente kendi oğlunun adını koymuş. Ama bu olay kentin önemini ya da özelliğini değiştirmedi. Kain'in soyu ise bize Yaratılış 4. bölüm 18 ve 19. ayetlerde şöyle aktarılıyor. Hanok'tan İrad oldu. İrad'dan Mehuyael, Mehuyael'den Metuşael, Metuşael'den Lemek oldu. Lemek iki kadınla evlendi. Birinin adı Ada, öbürünün ise Sila'ydı. Burada ilk kez birden fazla kadınla evlenildiği kaydedildi. Rabbin isteğine karşıydı bu. Rab Havva'yı Adem'e uygun bir eş olarak verince adam anasını babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacak demişti. Burada ilk kez birden fazla kadınla evlenildiği kaydedildi. Rabbin isteğine elbette bu karşıydı. Rab Havva'yı Adem'e uygun bir eş olarak yarattı. Onu Adem'e verdi. Ve böylece Adem annesini ve babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaktır dedi. Bu sözde birden fazla eşe yer kalmıyor. Bir adam evleniyor ve karısıyla bir beden oluyor. Bir ikinci eş daha alırsa onunla da mı bir beden olacaktır? Ya da 4 karısı, 5 karısı olursa hangisiyle bir beden olacaktır? Kain'in tanrısız soyu evliliği de yozlaştırmayı başarmıştı. İşte değerli dostum, Tanrı'dan uzak yaşamanın getirdiği sonuçlar, getirdiği yıkımlar buradadır. Evlilik bağını Tanrı kurdu ve günah, Tanrı'dan uzaklaşma bu bağı, bu kutsal kurumu da yozlaştırmaya başladı. Lemek'in iki karısından birinin adı Ada'ydı. Bu ismin anlamı zevk ya da süs demektir. İlginç değil mi? Silla adının anlamı ise, ikinci karısının adı Silla'ydı, bunun adının anlamı ise saklanmaktır. İsimlerden fazla bir anlam çıkartmak istemiyorum ama isimler aynı zamanda insanların karakter özelliklerine göre verilirdi o dönemlerde ve bugün de bazı yörelerde, yerlerde. Yani doğan bebeğin anne babanın görüşü ve beklentisinde ne gibi kişi olacağına göre isim verilirdi. Zevk ve saklanmak. İç açıcı isimlerdir diyemeyiz. Lemek'in karılarından biri olan ada Yavel'i doğurdu. Yavel sürü sahibi, göçebelerin atasıydı diyor Yaratılış 4:20'de. Bazen merak ediyoruz değil mi? Arabistan'ın bedevileri, Orta Asya'nın göçebe kabileleri, Kızılderililer nereden geldiler? İşte burada ilk göçebelere rastlıyoruz. Lemek'in karılarından biri olan ada Yavel'i doğurdu diyor ve Yavel sürü sahibi göçebelerin atasıydı. Yaratılış kitabına başlarken bu ilk kitap başlangıçlar kitabıdır demiştim. Burada göçebelerin başlangıcına tanık oluyoruz. Bunlar sadece çadırlarda yaşayan insanlar değil, aynı zamanda sığır yetiştiren ve çadırlarda yaşayan göçebelerdi. Şimdi isimleri karıştırmamak için sıralama yapayım. Lemek'in iki karısı var. Birinin adı Ada, öbürününki ise Silla. Ada doğum yapıyor, ilk doğurduğu Yavel. Bu adam göçebelerin atası oluyor. Yavel'in bir de kardeşi oluyor. Kardeşinin adı Yuval'dı. Yuval, lir ve kaval çalanların atasıydı diyor Yaratılış 4:21'de. Burada müzisyenlerin başlangıcını görmekteyiz. Günümüzde modern müzik dinlediğimiz zaman, açıkça söyleyeyim, hem müzik hem de sözlerin içerik bakımından çok basit olduğunu söylemem gerek. Silla, Tuval Kain'i doğurdu. Tuval Kain, tunç ve demirden çeşitli kesici aletler yapardı. Tuval Kain'in kız kardeşi Nama'ydı. Yaratılış 4:22. Şimdi Lemek'in öbür karısından doğan çocukları ele alıyoruz. Lemek'in iki karısı vardı. Biri Ada, öbürü Silla. Silla'nın ilk oğlu Tuval Kain, demircilerin atası oldu. Lemek karısına şöyle dedi. Ey Ada ve Silla, beni dinleyin. Ey Lemek'in karıları, sözlerime kulak verin. Beni yaraladığı için bir adam öldürdüm. Beni hırpaladığı için bir genci öldürdüm. Kain'in 7 kez öcü alınacaksa, Lemek'in 77 kez öcü alınmalı diyor Yaratılış 4:23-24'te. Gelişen olaylardan görebiliriz ki Kain tümüyle hayırsız çıkmıştı. Onun kötü soyu ve tutumundan daha çok kötülük dünyaya yayılmaya başladı. Kain'in soyundan gelen Lemek ne yaptı? O da atası Kain gibi bir adam öldürdü. Katil oldu. Ama bu kez bir sebep veriliyor. Görünüşte Kain, kardeşi Habil'i sebepsiz yere öldürmüştü. Lemek ise bir genç onu hırpaladığı için kalkıp genci öldürdü. Kain de öldürdü ama ona bir şey olmadığını görmüştü. O canda ben patlıcan mıyım tutumuyla Lemek hemen kendini koruma altına aldı. Kain adam öldürünce Rab onun üzerine bir işaret koymuştu. Her kim Kain'i öldürürse ondan 7 kez öç alınacaktı. Bu kez Lemek kendi başına buyruk kesilip karılarına durumu açıkladı. Madem ki Kain'i öldürenden 7 kez öç alınacak, beni öldürecek olandan 77 kez öç alınacak diye kendisi bir buyruk çıkardı. İnanıyorum ki burada Lemek'i Rab korumuyor. Çünkü buyruğu çıkaran Rab değil, Lemek'in kendisidir. Rab, Kain için özel bir durumda özel bir koruma sağlamıştı. Burada Adem'in ilk oğlu Kain'in kötü soyunu bırakıp iyi tohuma, iyi soya dönelim. Yaratılış 4. bölüm 25 ve 26. ayetlerde şöyle diyor. Adem karısıyla yattı ve Havva bir oğlan doğurdu. Tanrı Kain'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğa Şit adını verdi. Şit'in bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. O zaman insanlar Rab'be yakarmaya başladı. Açıkça görülüyor ki insanların Rab'be yakarmaya başladığının başlangıcıydı bu. Burada değerli dinleyicilerimiz, Adem ile Havva'dan olan Şit'in soyu açıklanmaktadır. Bunun üzerinde özellikle duracağız çünkü Mesih'in doğacağı soyun başlangıcı budur. 5. bölümde Adem'in oğlu Şit yoluyla gelen soyu hakkında genel bilgi verilir ve isimler sayılır. Bu bölümde Kain'in soyu hakkında bilgi verilmişti ve artık ona dönmeyeceğiz. Ancak Şit'in soyunu izlerken yolumuz Kain'in soyuna düşerse ondan söz edilecektir. 5. bölüme baktığımızda ruhsal çöküntüye uğramamak olanaksızdır. İnsanı en çok hayal kırıklığına uğratan bölümlerden biridir bu. Bunun nedeni tüm bölümün ölüm kokusuyla dolu oluşudur. Nasıl mı? 5. bölümü okurken insan kendini bir mezarlıktaymış gibi hisseder. Biraz gerilere gidersek Rab Adem'e iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme çünkü ondan yediğin gün kesinlikle öleceksin demişti. 5. bölümde göreceğimiz gibi Adem de onun soyundan gelenler de bir bir öleceklerdir. Ama bunu bir sonraki yayınımızda ele alacağım. Yani 5. bölüme bir sonraki yayınımızda başlayacağım.